Efendim Merkez İnsan programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz programımızda ve her zaman olduğu gibi tabii ki stüdyomuzda kurumsal yönetim danışmanı ve psikolojik danışman yardımcı doçent doktor Turgay Şirin hocam var. Hocam merhaba, hoş geldiniz, nasılsınız?
Merhabalar İbrahim Bey, sizlere sormalı, iyisiniz.
Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun hocam. Evet, geçen hafta koçluk konusunu işlemiştik sizden. Bu konuda önemli bilgiler edinmiştik ve şimdi bu konu üzerine biraz daha açarak devam edelim istiyoruz. Yönetimde güncel gelişmeler çerçevesinde koçluk ve ekip yönetimini bugün programımızda işleyelim. Buradan İnşallah. Başlayalım hocam dilerseniz. Yönetimde güncel gelişmeler nelerdir? Bu koçluğun ekip yönetimine katkısı nelerdir? Bu konulardan buyurun başlayalım.
Çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Koçluğun ekip yönetiminde kullanılması konusunda son dönemlerde özellikle yönetimde güncel gelişmeler kapsamında çok revaç gören ve kurumların da bu konuda fazla bir miktarda da eğitim talepleri olduğunu görüyoruz. O yüzden dinleyicilerimizden gelen talepler doğrultusunda da koçluğun ekip yönetiminde kullanılması ve koç yöneticilik konusunu bugün inşallah dinleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Şimdi geçen programımızda koçluğun tanımını yapmıştık ama bugün yeni dinleyenler veya radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için koçluğun tanımını şöyle bir kere daha basitçe yapıp sonra yönetimle ilişkisine değinelim dilerseniz. Koçluk her şeyden önce bir bireysel yardım mesleği türüdür ve bu kapsamda koçluk insanların geçmişinden ziyade geleceğine odaklanan, onların hedeflerine ulaşması noktasında kendilerine rehberlik yapan bir mesleğin adıdır diyebiliriz basitçe. Kendi içinde ilkeleri ve sınırları var. Koçlar da bir davranış bozukluğunu tedavi etme amacıyla koçluk yapmazlar. Bu alan psikiyatristlerin ve psikologların işidir. Ama koçlar performansı artırmak, hedeflere ulaşmak, motivasyonu yükseltmek, özellikle de hedeflerin kişi veya gruplar tarafından gerçekleştirilmesi amacıyla çalışırlar.
Evet.
Bu noktada koçluk tam anlamıyla yönetimle uyuştuğu nokta tam burası. Çünkü koçluk ile yönetim arasında doğrudan bir ilişki var. Hı-hı. Zaten koçluğun tarihsel sürecine baktığımızda koçluk yaklaşımı ilk önce yani günümüz modern koçluğundan bahsedelim. Çünkü koçluk yaklaşımı ta Sokrates'e dayandırılan bir usule dayanıyor. Sokratik sorgulamaya dayanıyor. Günümüz koçluk yaklaşımı Dan Wilman Whitmore denilen kendisi de olimpiyat sporcusu olan bir adamın sporcuların sadece vücut performanslarını artırmak değil zihinlerine de koçluk yapılması gerektiğini, yani antrenörlerin, koçların, spor koçlarının zihinsel motivasyona önem göstermesi gerektiğini ve bunu nasıl yapacaklarını anlatan bir kitap yazıyor. Bu yönetim dünyasına uyarlanıyor. Ve hakikaten oldukça etkili sonuçlar doğuruyor ve koçluk dünyada kurumsal olarak ilk önce bugünkü Windows, daha doğrusu Microsoft şirketinin kullandığı söyleniyor, kayıtlarda böyle. Microsoft şirketi koçluk çalışmasını kullanan ve bugünkü başarısına önemli katkılar sunan bir hizmet olarak her zaman koçluk çalışmasını söyler.
Evet.
Bugün dünyada büyük kurumsal şirketlerin birçoğu da koçluk çalışmasını kullanıyorlar. Bunların içerisinde Google sayılabilir, birçok büyük kurum, havayolu şirketleri, dev havayolu şirketleri, teknoloji şirketleri, satış pazarlama şirketleri, hatta işte tekstil ve benzeri, otomobil, birçok büyük şirket türlü sektörlerden koçluk çalışmalarını aktif olarak kullanıyorlar. Şimdi öyleyse, yani özellikle fonksiyonalist ve faydacı bakan öyle bir anlayışa, felsefeye sahip olan Batı insanı için de hiç şüphesiz faydasız bir şeyin peşinden, yani kar getirmeyecek tabiri caizse bir şeyin peşinden koşmayacaklarına göre demek ki koçluk, düz mantıkla bakarsak bu açıdan ticari olarak da kazandıran, kurumlara kazandıran ve kurumlara fayda sağlayan bir çalışma olarak günü önümüzde duruyor. Koçluk ile yönetim arasında önemli bağlantılar var. Şimdi deminki hikayede anlattığım üzere koçluk spor koçluğundan hareketle ortaya çıktığı için spor antrenörlüğü, koçluğu ile bir defa yönetim arasında bir ilişki var. Çünkü bugün bir spor teknik adamı, spor koçu, herhangi bir, mesela futbol olsun en yaygın, herhangi bir futbol takımının başına geçtiğinde bu takımı hazır bulur çoğunlukla.
Evet.
Ve bir takım teknik adamına, yani futbol koçuna diyelim, doğrudan takımın tamamını değiştirme yetkisi de verilmez. Yani bazı oyuncuların transfer edilmesini ister, bazılarının takımdan gönderilmesini ister. Ama bu kulüp başkanı tarafından yapılır. Çünkü kulüp kendisi bir şey yapmaya kalktığında kulüp başkanı hemen orada hop bir dakika der. Bu alma satma işi benim işim der. Sen ona karışma. Takım bu işine geliyorsa geldi. Şimdi bu anlamda %100 sıfırdan bir ekip kurma şansı her zaman bir koça verilmez. Burayla iş dünyası arasında bir benzerlik var mesela. Buradan başlayabiliriz. Mesela bir yönetici bir birimin başına atandığında orada ekibi hazır bulur. Ve herkesi görevinden alma, uzaklaştırma, yeni bir ekip kurma gibi bir fırsat ona verilmez. Zaten herhangi birinin yerini oynatmaya kalktığında hemen telefonlar, başka şeyler devreye girer. Bu da hoş karşılanmaz zaten, gelir gelmez. Sonrasında da çok izin verilmez. Yani spor koçluğu ile yöneticilik ve liderlik arasında ilişkiler var.
Evet.
Bu ilişkilerin başında bu var. Ama daha önemlisi şu soruyu dinleyicilerimizin düşünmesi lazım. O zaman daha net ortaya çıkacak. Bir takım düşünün. İlk yarıda, futbol takımı olsun bu. İlk yarıda başında bir teknik adam var. Takım sürekli kaybediyor. Takım aynı, teknik adam ikinci yarıda değiştiriliyor. Ama takım kazanmaya başlıyor.
Evet.
Şimdi ikinci teknik adam ne yapıyor da kazanıyor? Birincisi ne yapıyor da kaybediyor? Veya ne yapamıyor? Belki de birincisinin futbol bilgisi ikincisinden daha fazla da olabilir. O yüzden artık günümüzde yöneticiler ya veya işte takım liderleri diyeceğimiz kişiler cevapların adamı olması beklenmiyor günümüzde artık. Soruların adamı olması bekleniyor.
Evet, önemli bir nokta.
Doğru soruları sorabilen kişi doğru cevapları bulabilecek demektir. Çünkü artık bilgiye ulaşmak günümüzde çok kolay. Hatta bilgiye ulaşmak için kurulan bir şirket dünyanın en zengin şirketi oldu. En zengin ilk 5 şirket arasında girdi, evet. Google. Dolayısıyla demek ki bilgiye ulaşmak çok önemli bir şey. Ve daha bugün daha kolay. O yüzden biz insanlara, ben öğrencilerime de üniversite yapıyorum, söylüyorum. Arkadaşlar siz üniversitede öğrenmeye bakın. Bir şey ezberlemeye bakmayın. Çünkü asıl mesele öğrenmeyi öğrenmektir. Doğru soruları sorabilmek ve cevapları nerede bulacağını bilebilmektir. Yoksa bilgiye artık her yerden ulaşmak mümkün. Bu açıdan bakarsak artık yöneticilerin bir cevapların adamı olması isteniyor. Doğru soruların, özür dilerim, cevapların adamı olması istenmiyor. Doğru soruların adamı olması isteniyor. Bir. İkincisi, yöneticinin adeta yarı psikolog olması isteniyor.
Evet.
Yani algı yönetimini yapabilmesi. Ekibiyle çok iyi bir iletişim kurabilmesi, motivasyon becerisinin olması, takımdaşlık ruhunu oluşturabilmesi, ekip çalışmasına yatkınlık ve karşı tarafın, muhatabın bir şekilde kalbine, gönlüne girebilmek ve onları iş süreçlerine oryant edebilmesi, yönlendirebilmesi isteniyor. Bunu günlük hayatta artık insan kaynakları eklerinde bile görebiliyoruz. Yani bir iş ilanı görüyorsunuz mesela, yönetici ilanı. Şunu bilen bunu bilen diye sormuyor artık. Şöyle yazıyor. İşte ekip çalışmasına yatkın.
Evet.
İşte ne bileyim presentable, ne bileyim iletişim becerisi olan. Yönetim becerisine sahip gibi böyle.
Gelişmeye açık.
Gelişmeye açık, öğrenmeye açık gibi ifadeler görüyoruz. Yani psikolojik ifadeler bunlar. Neden? Çünkü çağımızın artık yönetim anlayışı buraya doğru evrildi.
Evet.
Bunu yapamayan yöneticiler kaybolmaya veya başarısız olmaya mahkum. Hocam çok iddialı değil mi? Kesinlikle değil. Bunu hemen spordan tekrar örnek vereyim. Şimdi bir teknik adam düşünün. Ben bildiğimi okurum diyor. Ve bu işi ben çok iyi biliyorum diyor. Siz daha doğmamışken ben futbol oynuyordum diyor mesela.
Evet.
İşi de biliyor hakikaten, tamam. Ama iletişim becerisi yok. Takımla bir diyalog kuramıyor. Ve en ufak bir şeyde sinirlenip öfkelenerek ceza verme yöntemine giriyor. Fakat böyle yaparak aslında takımı kendinden gittikçe uzaklaştırdığının farkında değil. Sonra ne oluyor? Günlük hayatta görüyoruz bunu. Zaten dinleyicilerimiz de dinlerken gülümseyecekler. İşte takım bu sefer inadına maç kaybetmeye başlıyor.
Evet.
İki maç, üç maç, dördüncü maçta kimi gönderiyorlar? Takımın tamamını mı gönderiyorlar?
Teknik adamı
gönderiyorlar. Yoksa teknik adamı mı gönderiyorlar?
Evet.
Şimdi ya haksızlık değil mi falan. Yani bu işin tabiatı böyle. Yani bir maç kaybettikten sonra teknik adam açıklama yaparken şöyle bir şey diyebilir mi? Efendim benim sözümü dinlemiyorlar. Bir türlü diyalog kuramıyoruz. Bunlar benim seviyemde değil. İstediğim seviyede değil falan. Böyle hani takımı suçlayıcı ifadeler kullanan bir teknik adam düşünün. Mümkün değil. Takımın başında duramaz. İnadına maç kaybeder takım gene onu gönderir. Yani takımın teknik adama ihtiyacı var. Teknik adamın belki takımdan daha çok takıma ihtiyacı var. O zaman burada işte demin en başta verdiğim örnekte olduğu gibi ilk yarı futbol kulübünün başına gelen kişi ne yapamadı? İkincisi ne yaptı? Aslında incelediğiniz zaman ikincisi başarılı olan teknik adamın onların gönül dünyasına girdiği, onların varlığını yükselttiği, onlara değer kattığı, onlara değer verdiği görülüyor. Çok iyi bir iletişim yeteneği olduğu görülüyor. Ve her golden sonra teknik adama koşuyor. Senin için gol attık diyor. Yani o takımın hem abisi, hem hocası, hem arkadaşı, hem babası her şeyi olduğunu görüyorsunuz. Bu da işte kitaplarda yazmayan yönetim becerileri burada devreye giriyor. Yoksa kağıt üzerinde yönetim becerileri, planlama, organize etme, motive etme, denetim, takip, tamam bunlar yönetim becerileri açısından mümkün yazılan şeyler. Ama bu şeyleri birbirine katan, ahenk içerisinde yapmayı sağlayan şey nedir? İşte o kimi de doğuştan olan ama artık günümüzde öğretilebilir diyoruz biz yöneticiliğin. Daha doğrusu liderliğin öğretilebilir versiyonuna bugün biz koç yöneticilik veya Avrupalılar coach managing diyorlar. Koç yöneticilik diyoruz. Yani koçluğun ekip yönetiminde bir beceri olarak kullanılması. Spor koçluğu gibi. Yani bir takım düşünün. Her türden oyuncu var. Kaliteli, kalitesiz. Daha doğrusu yetenekli, yeteneksiz filan. Hepsi her türden. İş dünyasında da böyle. Bir yönetici bir birimin başına geldiğinde oradaki personellerin bazıları çok yetenekli. Bazıları hiç becerisi olmayan insanlar olacak. Bunların %100'ünü de değiştiremeyecek. Tıpkı spor dünyasında olduğu gibi. Ama o birimde olan her türlü hata yöneticiden sorulacak. Ne yapacak yönetici? Silah zoruyla mı çalıştıracak?
Evet.
Yani bütün yaptırım gücü de yok artık. Mesela futbol adamı ceza veriyor sporcuya. İşte iki maç kenarda oturtuyor veya takımın içine almıyor. İşte yedeklere almıyor, takımı almıyor falan. Dördüncü maç kulüp başkanı arıyor teknik adamı. Diyor ki kardeşim biz bu adamın transferine 20 milyon para ödedik. Yılda da 4-5 milyon para veriyoruz bu adama. Kenarda otursun diye mi ödüyoruz biz bunu?
Evet.
Efendim beni dinlemedi de antrenmanda sorun çıkarttı da bilmem ne yaptı da diye teknik adam cevap verdiğinde kulüp başkanı bu sefer diyor ki kardeşim o zaman ne problemin varsa çöz ya. Seni biz oraya niye getirdik?
Evet.
Yani öyle ceza yetkin de çok olmuyor. Ödül yetkin de az. Sadece tavsiye edebilirsin. Efendim şu maça motive etmek için çocuklara prim artırsak falan. O kabul edilirse. Ha. İş dünyasında nasıl? Aynısı. Bir yönetici, bir çalışanı sürekli cezalandırmaya kalksa bir yerlerden telefonlar geliyor. Kardeşim senden önce bu adam gayet verimli çalışıyordu. Aranızda ne problem varsa çözün ya yeter diyor bir şikayet. Mesela. Yani yönetici kendisini bu sefer bitirmeye başlıyor. O zaman işte burada yönetim ilkeleri devreye giriyor. Benim yönetim ilkeleri dediğim
ne bir takım ilkeler hocam?
Devreye giriyor. Bunlardan ilki var etme ilkesi.
Var etme.
Yani değer katmak. Artık günümüz yöneticilerinin adeta bizim eski dönemlerdeki simya ilminde olduğu gibi simya ilminin eskiden şöyle söylerler işte değersiz madenleri değerli madenlere çevirme ilmi. Altına, elmasa çevirme ilmi derler. Tıpkı bir simyacı gibi bugünkü artık beklenen ekip liderlerinin, yöneticilerin en altına en üstüne kadar gittikleri birimi değerli kılmaları istenir. özel sektörde böyle en azından.
Evet.
Devlette bile artık buraya doğru geldi de. Hani dinleyicilerimiz ya işte devlette öyle değil falan diye düşünenler olabilir. Onu, o bile artık değişiyor. Yani ama günümüz yöneticilerinden beklenen, özellikle özel sektörde bu, gittiği birime değer katacak.
Evet.
Genel müdür olarak gittiyse o birime dünden farklı ne yaptın diye sorarlar adama. Yani dünden daha ileriye götürmesi gerekiyor. İşte bir değer oraya katması gerekiyor. Bunu nasıl yapacak? İşte bunu ekibiyle çok güzel bir diyalog, adeta bir psikolog gibi onları dinleyen, onların dertlerine derman olan, sadece mevzuatçı bir mantıkla bu yapılamaz. Bugünümüzde ben bunu çok görüyorum. Yani yaklaşık 15 senedir yöneticilerle birebir koçluk çalışmaları yapıyorum, kurumsal danışmanlık çalışmaları yapıyorum ve gördüğüm iki tip yönetici var. Birisi mevzuatçı.
Evet.
Yani mevzuat da mevzuat, ille de mevzuat.
Klasik diyebilir miyiz?
Evet, klasik idareci anlayışı. Evet. Yanlış değil, tamam, ama hı-hı, bu yöneticinin altında sürekli problemler çıkıyor. Ve çünkü kişiyi var etmiyor bu adam. Sürekli mevzuat derdinde. Yani ben bunu şöyle örneklendiriyorum. Yani diyelim ki bir yöneticiye bir personeli geldi alacıyla, acil bir durum var. Ne bileyim, Allah muhafaza etsin, ne bileyim, babası kalp krizi geçirmiş, annesine bir şey olmuş veya çocuğuna bir okulda bir şey olmuş. Apar topar arıyorlar, hemen yöneticiye çıkıyor. Efendim benim çıkmam lazım diyor.
Evet.
Yöneticinin şöyle dediğini düşünün. Bu tepki karşısında adamın zor durumu var, personelin. Yöneticinin tavrı şöyle: efendim şimdi sizin izin mevzuatına göre siz izini doldurmuş muydunuz acaba, izin günlerinizi? Hı hı. Bir baksak mevzuatta ne diyor, bir dakika, ya şimdi siz giderseniz öbürlerde ne der ki filan dese bir yönetici, biz ne düşünürüz? Ya oradaki adam, kardeşim batsın senin mevzuatın, yönetmeliğin der yani. Evet. Benim orada canım tehlikede, efendim çocuğumun canı tehlikede, sen bana mevzuattan bahsediyorsun. Böyle bir yöneticilik olmaz.
Evet.
Ama ne yazık ki, üzülerek söylüyorum ki, çok yaygın şu anda bu. Çok yaygın ve bu yöneticiler bu yaptıkları hatanın da işin kötüsü farkında değiller.
Maalesef.
Göstermeye çalışıyorsun, anlamıyorlar. Efendim mevzuatı uygulamayalım mı? Ya mevzuat insan içindir. Var edersen var olursun. Bu ilkeyi bir türlü yöneticilere kazandıramadık. Yani onun için işte tarihten bugüne yönetici koçluğu, lalalık, bugünkü ismi yönetici koçluğu. Daha önce lalalık ve değişik isimlerle mentörlük var ola gelmiş. Yani yöneticiye birebir de ayna tutacak.
Hı hı.
Ve ona padişahım var ulanma, senden büyük Allah var diyecek. Ne bileyim, kör noktalarını objektif, tarafsız bir şekilde gösterecek bir mekanizmaya ihtiyaç var. Bu mekanizma çalışıyorsa yönetim mekanizması sağlıklı bir şekilde işliyor. İşte orada kişi mevzuatçı olduğunu bir türlü göremiyor. Çünkü koçluk çalışması ne yazık ki Türkiye'de yayılamıyor. Yani pahalı bir hizmet, özel bir hizmet olduğu için. Ama inşallah tabana yayılır. Buradan, yani dinleyicilerimiz içerisinde yöneticiler varsa, bu açıdan kendilerini değerlendirmeleri çok isabetli olur. Ben nasıl bir yöneticiyim? Yani mevzuatçı bir yönetici miyim, yoksa var eden bir yönetici miyim? Var eden yönetici nasıl oluyor? İşte deminki örnekten, çocuğuna bir şey olmuş, okuldan apar topar arıyorlar. Adamcağız yöneticisinin yanına çıkıyor. İlkinde yöneticisi mevzuattan bahsederken, var eden yönetici bu sefer diyor ki, tabii efendim, ne demek, bana sormanız bir de şey değil. Hemen der. Tam gidecek ama bir dakika, senin şimdi kafanda dumanlıdır. Dur ya, ben götüreyim seni diyen yönetici.
Evet. Evet.
Bak nasıl o var etti şimdi.
Hı hı.
Veya dur, senin araban var mı filan, al şu arabayı. Anahtarı da veriyor.
Ne bileyim, ya da şimdi ay sonudur.
İşte tutuyor cebinden, para çıkartıp evet, veriyor. Paraya da ihtiyacım vardır filan. Bunu dinleyenler şu anda dinleyeceğim. Oho hocam, nerede öyle yönetici diyorlardır belki de. Ne yazık ki yani.
Evet.
Keşke böyle olmasaydı. Aslında olması gereken ikinci anlattığım yönetici profilidir.
Evet.
Ama bana necilik işte.
Fazla yüz vermeye gelmez.
Gelmez ifadeleri yüzünden. Halbuki böyle yapsa ertesi gün o personel, ben bu adam için ölürüm, her şeyi de yaparım diyecek.
Evet, evet. Daha bir istekli işe gelecek değil mi?
Evet, ve daha iyi istekli işe gelecek ve bu duyulacak, işte var ya işte baba adamdır, yani o adam başka bir adamdır falan. Şimdi Bu konuda çok değişik örnekler var. Bizim bu milli takımımızın teknik adamı Fatih evet. Terim'le ilgili bir şey anlatılıyor. Evet.
Hocam bunu evet. bir merak uyandıralım tamam. hem de bir ara verelim. Aranın akabinde olur. sizden rica edelim. Olur. Kıymetli dinleyicilerimiz, Merkez İnsan programına kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Yardımcı doçent doktor Turgay Şirin hocamla koçluk ve ekip yönetimini konuşacağız. Yine aranın ardından tekrar birlikte olacağız birazdan. Erkam Radyo'da Merkez İnsan programında tekrar birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz diyoruz. Psikolojik danışman ve kurumsal yönetim danışmanı Turgay Şirin hocamla koçluk ve ekip yönetimi, yönetimde güncel gelişmeleri ele alıyoruz. Aynı zamanda hocam bir örnek veriyordu. Nasıl iyi bir yönetici olunur, evet. ekibine nasıl örnek olur? Bu konuda Fatih Terim'den bir örnek veriyordu. Evet. Hocam lütfen devam edin buyurun.
Evet. Fatih Hoca ile ilgili bir hadise anlatılır. Artık böyle şehir efsanesi midir, gerçek midir ama beni ilgilendiren evet. kısmı bizim hikmetli tarafıyla ilgileniyoruz tabii biz. Bizim evet. örneğimizi tamamlayıcı bir olay. Bir gece oyuncunun birinin yakınlarından bir annesi zannediyorum hastalanıyor. Hı-hı. Gece 2:30 gibi hastaneye götürüyor.
Evet.
Acile. Saat 3:30 gibi Fatih Terim Hoca geliyor hastaneye.
Hı hı.
Oyuncu diyor ki ben haber vermedim diyor. Ama evet. diyor duymuş, gelmiş, haber almış. Artık ben diyor o gün bugün Fatih Hoca için oynuyorum diyor.
Evet. Altı ben, çizilecek bir cümle. Fatih Hoca için oynuyorum.
Oynuyorum diyor.
Evet.
Öl desin ölürüm diyor falan. Şimdi işte bu parayla olmayan tarafı burası. Hı hı. Bu işin işte kitapla öğretilmeyen tarafı burası.
Evet.
Yani örneğe takılmayalım. Fatih Hoca'yı seven vardır, sevmeyen vardır. O açıdan bakmıyorum ben.
A kişi diyebilirsiniz.
A kişi de diyebiliriz. Evet. Hiç önemli değil. Bu olay gerçek midir? O da önemli değil. Önemli olan bence bu örneğin bizim almamız gereken tarafı.
Şimdi, hayata aksettirebilmemiz.
Aynen öyle. Bir yönetici düşünün. Siz hastalandığınızda veya ne bileyim zor durumda kaldığınızda eşiniz çocuğunuz hastanede ameliyat olduğunda hastaneye geliyor. Siz çağırmadan ziyaret ediyor sizi.
Evet.
Efendim bir şeye ihtiyacın var mı diyor. Hatta var mı diye sormadan size bir zarf veriyor.
Hı hı.
Ne bileyim doktorlarla konuşuyor falan filan. Yani siz ne düşünüyorsunuz Allah aşkına ya? Yani biz bunları unuttuk ya. Yani var edersen var olursun ilkesini hı hı, unuttuk. Hı hı. Halbuki bu en kadim yönetim ilkesidir.
Evet.
Ta Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihatlerinde bile ey oğul insanı yaşat ki devlet yaşasın.
Evet. Evet.
Şey yok mu? Bunu unutuyoruz ne yazık ki. Bunu tekrar hatırlatmak aslında. Bu evet. tip programlardaki vesile oluyor. Amaç bu. Var etme ilkesi. Var etme ilkesi ne kadar konuşsak azdır. Var etmenin türlü boyutları var. Yani kişiliğini bir defa hani rüzgar eken fırtına biçer meselesi var. Ama sen var edersen karşındaki de sana o derecede kıymet verir. Mesela var etmenin boyutlarından birisi şudur. Dinlemek var etmektir mesela.
Hı hı.
Ben hep öyle söylerim. Dinlemek var etmektir. Şimdi kişi karşısındakini dikkatli bir şekilde dinlediğinde herkes için bu geçerlidir. Ne düşünürsünüz? Birisi sizi pür dikkat dinlediğinde saygı duyarsınız. Hoşunuza gider. Beni önemsiyor. Bana hı-hı. değer veriyor. Hissetmez misiniz? Birisiyle konuşurken sırtını dönse size veya başka bir tarafa doğru bakarak konuşsa o zaman sizi var etmiyor artık. Siz rahatsız olursunuz.
Evet. Yok eder.
Yok, yoksun olursunuz. Benim için diyor. Bak dinlemek de var etmek işte.
Evet güzel.
Var etmenin türlü boyutları var. Belki var etmek konusunda müstakil program bile ayrıca yapılır. Ama yönetimde var etme konusunu bu şekilde vurgulamış olayım. Var etmeden yöneticilik olmaz. Yani bir şey vereceksin. Ve yöneticilerin her biri bir yönetim biriminin başına geldiklerinde o yönetilecek grup, yönetecek kişinin kendisini yönetecek kabiliyete sahip olup olmadığını bilmek ister. Yani bizi yönetmeye layık mıdır, değil midir konusunu görmek ister.
Hı hı.
O açıdan yöneticinin onlara bir vaatte bulunması her zaman beklenir. Vaat ne demek vaat? Psikolojik bir vaattir bu. Ve bir yöneticinin en temel olmazsa olmaz vaadinin şu olması gerekir. Ben size huzurlu bir çalışma ortamı vaat ediyorum. Zaten yöneticinin görevi de temelde budur. Koordinasyonu sağlamak, çalışanların birbiriyle çakışmamasını, iş bölümünün düzgün yürümesini, işlerin düzgün yürümesini sağlamaktır. Ve buna bir de mevzuatın dışında insanı değerli gören, var eden anlayışta eklendiğinde o zaman orada kazanılmış bir liderlik oluşuyor işte. Yani atanmış yöneticilik değil, evet, kazanılmış yöneticilik oluşuyor. Ve burada ikinci ilkeyi böylece görmüş oluyoruz. Hı hı. O da şudur, ispat ilkesi.
Evet.
Yani her grup kendini yönetecek kişinin kendisini yönetmeye layık olup olmadığını bilmek ister ve yöneticinin bu konuda kendisini ispat etmesi beklenir. İspat yani altını doldurması beklenir. Bir insanın bir yere atanması yeterli değildir. Atandıktan sonra o işi yapacak liyakate sahip olduğunu gruba göstermesi gerekir. Aksi takdirde grup onun sözlerini, emirlerini çok kale almaz, dinlemez.
Peki ve nasıl gösterebilir?
Çok sıkıntılı olur. Nasıl gösterir konusunun da birçok boyutu var. Birincisi ispatın mesleki bilgi boyutu var. Yani mesleki olarak bu işe bilgili, ehil ve liyakatli olduğunu göstermesi lazım. İkincisi kişilik olarak tutarlı bir kişilik göstermesi lazım. Yani bugün evet dediğine yarın hayır, yarın hayır dediğine ertesi gün evet diyorsa o zaman karşı tarafın zihninde bir yönetici resmi oluşmaz. Bu da bir yönetici imajını zedeler karşı tarafta. Ve bir türlü dikiş tutmaz. Bu tür ispatın türlü boyutları var. Gene ekibin kabiliyet ve liyakatine göre işler verilmesi ve dağıtılması ki yönetimin en temel kritik beceri noktası burasıdır.
Evet.
Yani kişilik tiplerinin de yöneticilikte bu anlamda yansımaları var. Birazdan o kişilik tiplerine uygun yönetim türlerini, yönetici tiplerini de konuşacağız. Ama şurası önemli. Bir gizli bir kontrat yapılır ekiple yönetici arasında. Ve bu kontrat karşılıklı mutabakatı getirir. Buna iletişim becerisi, var etme becerisi, dinleme becerisi ve kişileri tanıyarak onlara uygun iş verme becerisi de eklendiği zaman zaten tabiri caizse hani tadından yenmez bir liderlik yöneticilik olur. O zaman orada huzurlu bir çalışma ortamı olur. Her biri yöneticiye saygı duyar ve yönetici artık hani hep örnek verilir. Gazetesini okuyan yönetici, işte işe müdahale eden yönetici diye bir örnek hep çok meşhur verilir. Bir firmanın başında bir genel müdür varmış. Bütün gün sabahleyin gelir, belli rutinlerini yapar. Sonra gün içerisinde ziyaretçi kabul eder ama gazete okur, rahat, sohbet eder filan. Böyle bir rahat yöneticilik. Demişler ki efendim bu çok rahat yani, bu adamı değiştirelim. Yeni bir yönetici getirmişler. O da sürekli fabrikanın içinde dolaşıyormuş falan. Ama işler düşmeye başlamış. Personelle kavgalar başlamış falan. Araştırıyorlar bunu. Şimdi ilk yönetici ekibin liyakat ve kabiliyetine uygun işleri dağıtıp güzel güzel denetim ve kontrolü yapar. Birebir onlarla muhatap olur. Ve iç liderler dediğimiz o liderleri yanında tutar. Onların zaman zaman derdini dinler. Görüşmelerde bunu yapar. Yani koç yöneticilik işte tam bu.
Evet.
Ekibi koşturan, kendi onların iş alanına ve müdahale etmeyip kişiliğini zedelemeyen bir yönetim tarzı gösterirken, ikincisinin sürekli bak o vida öyle sıkılmaz, böyle sıkılır. O iş öyle yapılmaz. Siz nerede öğreneceğiz bu işi? Zaten siz hiç bu işi bilmiyorsunuz. Hepiniz eziksiniz.
Evet.
Benim karşımda böceksiniz. Siz yokken ben bunları yapıyordum falan gibi.
Evet. Ekibine güvensiz bir lider.
Evet. Böylece ne oluyor? İşte takım bilerek maç kaybetmeye başlıyor. İlk başta verdiğimiz örnek gibi.
Evet.
Yani işte o düzeni kurduğunda, o yönetim ilkelerini uyguladığında bu sefer gerçekten adeta ayrı ayrı çalsa gürültü olacak. Davuldur, sazdır, gitardır hepsi ayrı ayrı çalsa gürültü çıkar.
Evet.
Ama bir ahenk içinde çalınca muhteşem bir müzik çıkar. Tıpkı onun gibi bir koro şefi gibi yönetici böylece ekibini senkronize bir şekilde yürütüyor. İşler
evet,
düzgün ve yolunda gitmeye başlıyor. Yani bu konu gerçekten uzun uzun konuşulabilecek konular ama
evet,
vaktimiz de dar evet, olduğu için tabii
evet, evet hocam. Az buyurun. Önce konuşurken kişilik türlerine göre de bu yönetici çeşitlerine değineceğiz demiştiniz. Buradan devam edelim dilerseniz. Kişilik türlerine göre yönetici şekillerim vardır, çeşitlerim vardır.
Evet.
Nasıl oluşur?
Şimdi yönetici de en nihayetinde bir insan olduğu için bir takım kişilik kalıplarına göre hareket ediyor. Ve yöneticiliğin de bir benlik imajı var. Yani biz psikolojide benlik imajı diye bir kavram kullanıyoruz. Kişinin kendisine dair algısının ismi benlik imajı.
Hı hı.
Yani kişiliğinin görüntüsü, kendi zihninde evet. kendisini nasıl gördüğü diyelim. Bu resim kişinin zihninde netse dışarıdan da net bir şekilde okunuyor,
evet.
görünüyor. Böyle olan kişilere de biz zaten kişiliği oturmuş insanlar diyoruz. Aynı şey yönetim için geçerli. Yönetici benlik imajı diyelim buna mesela. Yöneticinin de kendisine dair bir benlik imajı var. Bu benlik imajı yöneticinin zihninde netse karşı taraftan, personelden, yönettiği ekipten o şekilde anlaşılır. Bu yönetici imajı kişinin zihnindeki imajdan bahsediyoruz. Yani nasıl bir yöneticiyim? Ben nasıl bir yöneticiyim sorusunun cevabını kişi kendisine net bir şekilde verebiliyorsa bu yönetici benlik imajı oturmuş demektir. Bu yönetici benlik imajı meslek hayatı boyunca sürekli oluşan, tecrübeleriyle de şekillenen bir şey. Şimdi kişi iş hayatına başladığında kendi kişiliğiyle, eğitimiyle, ta doğuştan bugüne getirdikleriyle, çevreden öğrendikleriyle birlikte bir kişilik geliştiriyor. Bu kişilikle iş hayatına başlıyor. Başladıktan sonra bir takım yöneticilerle çalışıyor tabii doğal olarak. O yöneticileri kopyalamaya, gözlemlemeye başlıyor. Ve kendince diyor ki şu yönetici iyi yönetici, şu yönetici kötü yönetici. Ben diyor meslek hayatım boyunca kötü yöneticilerle de çalıştım, iyi yöneticilerle de çalıştım diyor. Bu iyi ve kötü nedir? Orası ayrı bir tartışma konusu. Ama kendince bu iyi ve kötü yöneticiler arasından bir senkronizasyon veya neyse anlatayım bir tür ortalamasını alarak bunların bileşkesi. Zaten insanlara ben hep öyle söylüyorum. Hocam işte ben kendimi nasıl tanırım veya insan nedir diye sordukları zaman insanın hayatı boyunca iletişimde bulunduğu diğer insanların bileşkesidir diyorum ben.
Evet.
Yani her şeyden bir şey alıyoruz. İş hayatında da böyle. Yöneticilik açısından çalıştığımız iyi ve kötü yöneticiler bu subjektif buradaki şey. İyi ve kötü yöneticilerden bir şeyler kazanıyoruz ve onlardan ben onu yapmayacağım işte ben yönetici olursam bir gün böyle yapmayacağım gibi
evet.
şeylerden bir imaj ortaya koyuyoruz. Bir kendimize dair bir resim. Fakat ben yönetici koçluğu çalışmalarında şahsi tecrübem insan yani yöneticilerin birçoğunun bu yönetici imajını oturtmadıklarını gördüm. Yani nasıl anladınız hocam oturtmadıklarını? İşte mesela şöyle şikayetler çok oluyor. Hocam ne yaparsam yapayım, hangi yöntemi kullanırsam kullanayım. Bir türlü ekibi istediğimiz noktaya getiremiyoruz. Ben ekibe kendimi bir türlü kabul ettiremiyorum diyorsa birisi. Bakıyorsun ki ilk iletişim ve ilk karşılaşmalarında o yönetici benlik imajını yani yönetici resmini karşı tarafa net verememiş. Efendim bugün evet dediğine yarın hayır demiş. Yani ilkeleri ve kuralları oturtamamış. Hele hele saygı ilkesini hiç oturtamamış. Bir müddet sonra işte ben arkadaş gibi yönetici olacağım falan filan. O da sıkıntılı. Saygıyı da kaybetmiş. Seviye de kaybolmuş. Böyle olunca bugünden sonra o imaj onların kafasına yerleştiği için aynı birimde bu kişi ne yaparsa yapsın o imajı değiştiremiyor. Ama
evet.
Başka bir birime gitse ve orada kafasında oluşturduğu imajı net bir şekilde giderse belki o zaman farklı bir sonuç elde edebilir. Yani yöneticinin zihnindeki nasıl yöneticiyim, ben nasıl bir yönetici olmalıyım sorusunun cevabı net olmalı. Burada değişik yönetici türleri karşımıza çıkıyor. Yani kişilikle yöneticilik arasında bir uyum sağlıyor tabii kişi. Hı hı. Ve kişilik tarzıyla yöneticilik tarzı uyuşmaya başlıyor. Bir de yöneticilik tarzında çalışılan departmanın da etkisi var. Yani her birime aynı şekilde yöneticilik olmaz. O yüzden ben hep en baştan beri bizim dinleyicilerimiz bilecekler. İşte başarının 30 altın kuralı yap başar. İşte yöneticiliğin 50 elmas kuralı falan demeyiz biz. Yani o batı tarzı bir anlayış.
Hı hı.
Ortak noktalar olabilir. Ama biz her zaman terzilik yapmanın, vücut ölçüsüne göre elbise dikmenin gereğine inanıyoruz. Veya atalarımızın güzel sözleri var. İşte ne diyorlar? Ata göre biniş. Yola göre sürüş diyorlar atasözü. Her ata aynı şekilde binilmez. Her yola aynı şekilde gidilmez. O yüzden her birim aynı şekilde yönetilmez. Mesela IT departmanları, bilgi işlem departmanları, Ar-Ge birimlerinin başındaki yöneticinin biraz daha işin içerisinde olan yönetici olması istenir. Kendisi de bilgisayar mühendisi, ne bileyim, ekiple beraber çalışıyor, evet. Bir Ar-Ge projesi üzerinde çalışıyor. Efendim ben dışarıdan bu işi takip edeyim falan olmuyor. Onun da biraz daha orayla içli dışlı olması bekleniyor. Ama atıyorum bir şantiye şefi inşaat sektöründe ise, bir inşaatın başında bir yönetici liderse, bu kişinin de inşaatta kürek atmaması lazım. Atarsa ne olur, ayıp mı olur? Hayır da o zaman denetleyemez.
Evet.
Çünkü oradaki en büyük görev denetim görevidir. Yani yönetilecek işin niteliğine göre de yöneticilik türleri değişiyor. Yaklaşımları değişiyor ama temel felsefesi değişmiyor. Yani takip, denetim, ekibini motive etme, onları var etme, saygı ilkesi, benim saydığım bazı ilkelerim var. Bu ilkelerin bir defa hepsi sabit. Sadece uygulanma tarzı veya bazıları bazı alanlara göre biraz daha ağırlık gösterebiliyor. Şimdi iş türlerini bir tarafa bırakırsak, yöneticilik türleri kişiliğe göre biz üç ana tipi ayırıyoruz. Bunlar fiziksel liderler, duygusal liderler ve zihinsel liderler.
Evet.
Bunu daha önceki programlarımızda kişilik tiplerini anlattığımız programlar var. Bu konuya ilgi duyan dinleyicilerimiz arşivden o programları indirerek dinleyebilirler. Kişilik tiplerini konuşmuştuk. Burada onunla aslında ilişkili bir konu. Üç ana kişilik tipinden bahsetmiştik. Yani fiziksel insanlar, duygusal insanlar, zihinsel insanlar. Bunlar bizim geleneğimizde akıl, kalp ve nefs veya işte kuvve-i muharrikesi baskın, kuvve-i kalbiyesi baskın veya kuvve-i akliyesi baskın şeklinde nitelendirebiliriz. Bu şu demek, fiziksel liderler hareket odaklıdır. Önce harekete geç, sonra düşün diyen, son derece otoriter, çabuk öfkelenmeye yatkın ve yöneticilik sürecinde iletişim süreçlerini çok dikkatli yürütemeyen liderler, yöneticilerdir. Fizikseller genelde fiziksel liderlik çok sık karşılaştığımız liderlik profili. Çünkü fiziksel merkezi baskın insanlar doğal olarak bulundukları yerde bir liderlik şeyi gösteriyorlar. Çünkü bunlar mücadeleye yatkın.
Evet.
Yüzleşmeye yatkın ve her an tepkiye hazır tepkisel insanlar oluyor. Bunları ben şimdi böyle basitçe anlatayım. İnşallah daha müstakil bir programda genişçe anlatırız. Zamanımız yetmeyecek çünkü. Fiziksel liderlik böyle ki Türk toplumunda çoğu fiziksel kişilik motifine sahip olduğu için fiziksel liderler görmek ister. Zaten günümüzde de övülen liderlerin birçoğu da fiziksel lider. Hazreti Ömer mesela bir fiziksel liderdir. Tarihsel örnek verirsek. Evet. Zihinsel liderlik tarzı ise zihinsel insanlar önce hayır diyen ve evete ikna edilmesi gerektiğini savunan insanlardır. Ve son derece şüpheci, temkinli, tedbirli, hikmeti arayan ve sürekli sorgulayan yönetim tipleridir ki işin enteresanı bu mevzuatçı yöneticilerin çoğu bu tipten çıkar karşımıza. Onlar çünkü adeta bir hukukçu gibi mevzuatı bilir. Okurlar yani o zihinsel adı üzerinde. Bol okur ve onların baskın motivasyonu temkin ve tedbir olduğu için risk almaktan hiç hoşlanmaz. Onlara göre risk almak mantıklı bir şey değildir. Risk alacaksa önce kafasına yatması lazım, mantıklı olması lazım. Duygusal liderler ise böyle efendim şiir okuyan, sevgi ve ilgi merkezli, şiir yazan aynı zamanda diyelim, sanatçı, adeta sanatçı gibi toplumda böyle bir ünlü bir popstar veya ne bileyim bir ünlü bir türkücü, şarkıcı gibi muamele gören, kılık kıyafetine çok dikkat eden, imaj onlar için çok önemlidir. Ki Amerikan tarzı siyasetçilerin birçoğu bu duygusal merkezli yöneticilerdir. İşte Obama mesela öyledir. Zaten Amerikan toplumu da böyle olduğu için öyle bir lider bekler. İşte Obama'nın bir fotoğrafçısı var, peşinde geziyor. İşte Obama kızlarının basket maçını izlerken, işte kızlarıyla basket maçı izlerken, yok golf oynarken, yok Beyaz Saray'da şununla görüşürken filan.
Evet.
Sürekli böyle bir imaj çalışması var dikkat ederseniz. Bu o toplumun hoşuna gidiyor. Çünkü imaj duygusallar için her şeydir. Yani sevgi ve ilgi görmek üzere duygusal insanlar hareket eder. Duygusal merkezli insanlar yönetici olurlarsa da kılık kıyafetler, abartılı imaj, marka kıyafetler işte, ama bir artı özellikleri vardır. Duygusallar çok iyi motive ederler. Motivator derler.
Önemli bir nokta.
Onlar. Onlara motivator der Avrupalılar. İş dünyasında çok karşılaşırız duygusal motifli insanlarla. Bunlar pazarlama departmanlarında bulursunuz. Yani çok iyi iletişim kurar, dışa dönüktür. İkna kabiliyeti yüksektir. Evet. Olur mu abicim bunun modeli böyle diyen tiplerdir. Satış, pazarlama, yani özel sektörde çok karşımıza çıkar. Onlardan yönetici olanlar da ekibini motive eden, onların derdiyle dertlenen kişilerdir. Ama hırsla azim arasında ince bir çizgileri vardır. Git gel yaparlar. Hırsa dönüştüklerinde de kendisine tehdit olan birisi olursa onun ayağını kaydırmaktan da çekinmezler. Yani bu üç ana motif, daha doğrusu üç farklı kişilik liderlik tarzına, kişilikle ilişkili liderlik tarzını söylemiş olalım. İnşallah müstakil bir program.
Gene. En başarılı yönetici tipi hangisidir diye sorsak bir sıralama yapsanız.
Burada toplumlara ve iş şekline göre değişiyor gene. Mesela IT departmanları, yazılım departmanlarında zihinsel liderler
başarılı oluyor.
Başarılı oluyor. Ama bütün departmanın kurumun başında mutlaka bir fiziksel lider isteniyor gene.
Evet.
İnşaat sektöründe böyle yapma etme işleri, construction işleri, işte belediye, spor ve benzeri yerlerde fiziksel liderler
daha başarılı oluyor.
Sivil toplum kuruluşlarında duygusal liderler başarılı oluyor. Gene pazarlama satış işlerinde, ticaret alanında duygusal liderler başarılı oluyor. Türk toplumunun genelinde ise özellikle siyaset arenasında fiziksel lider görmek istiyor. Zaten şu anda da bizi yöneten, özellikle ben geçen programda söylemiştim, Sayın Cumhurbaşkanımız fiziksel bir kişilik tipi. Hani o Kasımpaşalılık falan filan var ya, işte o reis diyorlar. İşte fiziksellikten kaynaklanıyor. Fiziksel lideri önemsiyor bu toplum. Ama başka bir topluma gitseniz belki değişebilir.
Dediğiniz gibi Amerika'da duygusal daha ön planda.
Amerika'da duygusallar
daha başarılı.
Japonya'da zihinseller mesela gibi. O yüzden ata göre biniş, yola göre sürüş dediğim gibi sektörden sektöre değişen yöneticilik profilleri var. Ama bunları bilerek aslında seçmek lazım.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bu hafta yönetimde güncel gelişmeler ışığında koçluk ve ekip yönetimini ve yönetici tiplerini, kişilik türlerine göre yeni yönetici tiplerini konuşmaya çalıştık. Evet. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, kurumsal yönetim danışmanı ve psikolojik danışman Turgay Şirin hocamla her hafta olduğu gibi Merkez İnsan'da bu haftada farklı bir konuyla sizlerle birlikte olduk. Haftaya tekrar birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Programlarımızın tekrarını ya da yeniden dinlemek istediğiniz bölümleri, bütün bölümlerini erkamradyo.com internet adresindeki program arşivinden edinebilir ve dinleyebilirsiniz. Ya da bizlere, hocamıza sorunuz, düşünceniz, duygunuz, aktarmak istediğiniz fikirleriniz varsa da merkezinsan@erkamradyo.com e-posta adresine bütün bu duygularınızı, düşüncelerinizi iletebilir, gönderebilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın. Sağ olun.